Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda bugün günahlar ve ahiretteki cezaları arasındaki bağlar, işlenen günahlarla ahiretteki cezalar arasında nasıl bir bağ var, nasıl bir münasebet var, onun misallerinden, örneklerinden bahsedeceğiz inşallah. Örnek olarak mesela gıybet etmenin misal alemindeki görüntüsü ölü olan kardeşinin etini yemektir. Nasıl münasebetler kuruluyor, nasıl temsiller, teşbihler yapılıyor. Gıybetin kötülüğünü anlatmak için Cenab-ı Hak misal alemindeki onun şeklini bize anlatıyor. Diyor ki ölü kardeşinin etini yemek. Böyle bir şey yapıyorsun sen. Bu insana zahire nasıl çirkin geliyor. Hakikatte de sen onun gıybetini yaparak manevi şahsiyetini o şekilde yemiş, çiğnemiş oluyorsun. Allah Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve la yağteb ba'dukum ba'da. Birbirinizi gıybet etmeyin diyor. Biriniz diğerinizi gıybet etmesin. Bir emir. Bir emir. Tabiinden bir alim. Onun yanında birisi gıybet ediyor. O alim de zekasıyla örnek gösterilen, dar mesel verilen birisi. Şöyle bakıyor. Bu sene diyor sen diyor Hindistan'a diyor sefer yaptın mı? Yapmadım diyor. Sin'de yaptın mı? Yapmadım. İşte Bizans'a yaptın mı? Yapmadım falan. Diyor ki ya Hindistan'ın, Bizans'ın, şuranın, buranın kafirler diyor senden korundu, kurtuldu, selamete erdi ama diyor Müslüman kardeşin senden kurtulamadı. Yani onlara bir zararın olmadı. Kafire, din düşmanlarına, Allah düşmanlarına bir zararın olmadı bu sene ama Müslümana zararın oluyor. Dedi diyor, onu gıybeti yapan insan diyor ki öyle bir mahcup oldum ki diyor. Yani dünya üzerindeki bütün kafirler benden selamette kaldı. Müslüman kardeşim kalamadı diye bir daha diyor gıybete asla dönmedim. Gıybeti kesin olarak terk ettim buyuruyor. Şöyle söylüyor. Hakikaten düşünmek lazım. Gıybet ederken Müslüman kardeşimiz bizden kurtulamıyor bizim zararımızdan. Halbuki Allah Teala Müslüman diyor elinden dilinden Müslümanların salim olduğu kimsedir. Böyle istiyor Allah Teala. Efendimiz böyle buyuruyor. Demek ki Müslüman Müslümana zarar vermeyecek. Müslüman Müslümana yardım edecek. Faydası dokunacak. Onun iyiliğini isteyecek. Onun için samimi olacak. Ona karşı samimi davranacak. Cenab-ı Hak böyle emrediyor. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Sizden birisi gıybet eden kimse hiç ölmüş olan kardeşinin etini yemek ister mi? Ölmüş. Kendisini savunamıyor. Müdafasız. Gıybet de yanımızda olmadığı için kendisini savunamıyor. Biz istediğimiz gibi sözü eğip büküyoruz. Doğru mu söylüyoruz, yalan mı söylüyoruz? Aleyhinde mi konuşuyoruz? Haklı mı, haksız mı? Hiç düşünmeden kendi isteğimize göre konuşuyoruz. O ölü gibi yani. Kendisini savunamıyor. Ölü insan da kendisini savunamadığı için onu başına oturup yiyor insan. Etini yiyebiliyor. Bundan diyor tiksindiniz değil mi? Buyuruyor Cenab-ı Hak. Bundan tiksindiyseniz o zaman gıybetten de tiksinin. Gıybet de böylesine kötü bir günahtır. Büyük bir günahtır ama kolay işlendiği için insanlar onu küçük basite alabiliyor. İşte bundan dolayıdır ki gıybet rüyada ölü kardeşinin etini yemek şeklinde görünüyor. Başka bir örnek. Mana ehlinin sözlerinden anlaşılan bazı şeylerin misal alemindeki durumunu alimler şöyle açıklamışlardır. Her kötü hasletin, huyun bir hayvanla özel bir benzerliği vardır. Kimde kötü haslet çoğalırsa misal alemdeki şekli o hayvana benzer. Rüyasında gördüğü hayvanlara göre insanın manevi durumu anlaşılabilir. O misal alemdeki şekil geçmiş ümmetlerde daha bu dünyadayken açığa çıkardı. Geçmiş ümmetlerde biraz daha hemen cezalar verilirmiş. Allah Teala ümmeti Muhammed'i dünyadayken bu rüsvaylıktan korudu. Bu rezillikten korudu. İnsan bir hata işlediğinde onun şekli değişiyor bazen. Bazen kapısını yazıyor. Bu günahı işledi. Kefareti budur diye. bu tür harikulade olaylar yaşanırmış. Ama bu insanı rezil eder tabi daha dünyadayken. Dolayısıyla Allah Teala ümmeti Muhammed'e rahmetinden bu dünyada örtüyor. Umulur ki tövbe eder, vazgeçer diye, affedilir diye. Dolayısıyla bunları iyi düşünmek lazım. Eğer affedilmezse, vazgeçmezsek ahirette de rezillik bizi bekliyor. Dünyada rezil olmadık, kurtardık paçayı değil. Ahiretteki rezillik daha büyük. Daha büyük insan kalabalıkları. Bütün dünya gelmiş geçmiş şimdiden, bizden önce geçmiş insanların da huzurunda rezil olmak var. Bizden sonra geleceklerin huzurunda rezil olmak var. İşte çevremizde bulunup da bizi iyi bilen insanların yanında rezil olmak var. Ya biz seni öyle bilmezdik, böyle miydi diye. Peygamberimizin huzurunda, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, meleklerin huzurunda. Alâ meleyin nâs. Bütün eşhat, bütün şahitlerin göz önünde rezil olmak durumu var. Dolayısıyla bunları düşünmek lazım bir iş yaparken. Bununla beraber misal aleminde böyle bir şekil meydana gelir. İnsanın yaptığı günahla, manevi durumla ilgili bir şekil. Kıyamet günü ise o şekil açıkça görünecektir. Keşif ehline daha dünyadayken bunlar gösterilir. Bazı keşif ehli insanların maneviyatındaki o hayvani şekillerden onun ne durumda olduğunu anlayabildikleriyle ilgili bazı kıssalar anlatılıyor. Onlara işaret ediyor müellif. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Estağfurullah. وَمَا مِنْ دَيَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا تَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ Yerde yürüyen hayvan ve iki kanadıyla uçan kuşların hepsi ancak sizin gibi ümmetlerdir. Süfyan bin Uyeyne rahmetullahi aleyh, büyük alimlerimizden bu ayeti şöyle tefsir ediyor. Bazı insanlar yırtıcı hayvanların ahlakına sahiptirler. Bazıları köpeklerin, domuzların ve merkeplerin ahlakına sahip olurlar. Mesela bazıları sadece kalıbını süsleyerek tavus kuşuna benzerler. Tavus kuşu vardır. Dışı çok süslüdür. Sadece dışını süsler, içini süslemez. Şöyle bir kıssa da anlatılıyorum. Tavus kuşu çok güzel, hakikaten kanatları, renkleri, desenleri üzerindeki. Herkes bayılıyor onu seyretmeye. Ama onun ayaklarının siyah olduğu, kendisine çok çirkin geldiği anlatılıyor. O da devamlı ayaklarına bakarmış. O kadar güzelliği görmez, ayaklarına bakar, böyle üzülür. Bunlar niye çirkin falan diye. O güzelliğinin zevkini yaşayamazmış. Diyor ki aslında insan da böyle olması lazım diyor bazı alimler. Tavus kuş gibi her tarafı güzel olacak, rengarenk olacak. Herkes beğenecek ama o kendisini beğenmeyecek. O kendi kusurlarını görecek, ayıplarını görecek, eksiklerini görecek ve mütevazı olacak derler. Bazıları pis olup merkebe benzerler. Bazı kimseler sadece kendini düşünüp tavuğa benzerler. Tavuk gibi olurlar. Bazıları kin tutup deveye benzerler. Bazı kimseler karasineğe, bazıları da tilkiye benzerler. Süfyan Uyeyne bu şekilde anlatmış bu ayet-i kerimeyi. En'am suresi 38. ayet-i kerime. Yeryüzündeki hayvanlar, uçan kuşlar, kanada uçan kuşlar da diyor sizin gibi birer ümmettir. İnsanların ahlakları, huyları da bunlara benziyor. Bunlardan birisine. Onlar da kendi işlerinde, onların da bir hayatları var, bir yaşantıları var. Kendi işlerinde kanun, kuralları var. Cenab-ı Hak onları da çok farklı bir şekilde, harika bir şekilde yaratmış. İmam Salebi rahmetullahi aleyh Estağfirullah yevme yunfeku yevme yunfeku fissuri fete'tune effâce Nebe suresi 18. ayeti şöyle tefsir etmiş. Kıyamet günü insanlar çeşitli suretlerde haşrolunacaklar. Kimin mizacına hangi hayvanın huyu galip olursa onun şekline girecektir. Burada sura üflendiği zaman buyuruluyor. Fete'tune effâce grup grup insanlar geleceklerdir. Sur kelimesini bazı alimler suretin çoğulu olarak, suverin çoğulu olarak almışlar. Suretler, o suretlere üflenecek. Yani değişik suretlere ruh verilecek. Onlar da grup grup gelecekler. Demek ki insanların bu suretleri nasıl olacak? Dünyadaki ahlaklarına göre, dünyadaki amellerine göre onların farklı suretleri olacak, farklı şekiller olacak. Kimisi güzel olacak, kimisi çirkin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor, rüyasını anlatıyor. Bir grup insanla karşılaştım diyor. Yüzlerinin yarısı gördüğüm simaların en güzeli. Yüzlerinin yarısı da gördüğüm simaların en çirkini. Bunlar kim? Bunlar diyor, halatu amelen salihan ve ahire seyyye. Bir taraftan güzel işler yapanlar, bir taraftan çirkin işler yapanlar. Demek ki dünyadaki güzel ameller insanın suretini, şeklini öyle güzelleştiriyor. Günahlar, çirkin işler de o şekilde kötüleştiriyor, çirkinleştiriyor. Dolayısıyla insanın da ahiretteki sureti dünyadaki kalbi yapısına göre bir şekil alacak. Bunun için de çalışmak lazım. Ahiretteki, gerçek hayattaki. Yani bu geçici hayatta bile insan nasıl üzerine başını düzeltiyor, süsleniyor, güzelleşmek istiyor, güzel olmak istiyor. Hatta bazı takıntı haline getiriyor. Ama ruhi yapısına pek dikkat etmiyor. Peki gerçek hayatta, sonsuz hayattaki suretimiz nasıl olmasını istiyorsak, ona göre de amellerimizle çalışmamız, kalbimizi güzelleştirmemiz gerekiyor. Bazı amellerin misal alemindeki suretlerinin incelenmesi Hazreti Mevlana'nın sözleriyle şöyledir. Mevlana Hazretleri misaller veriyor. Kişi ne zaman bir secde ve rükû ederse onun bu secdesi öbür cihanda cennetten bir parça olur. Her secde cennetten bir parça olur. Bu şekilde temessül eder. Senin ağzından Allah'a hamd çıkınca Rabbin onu cennet kuşu yapar. Bir elhamdülillah dersen diyor, o bir cennet kuşu olur. O cennette onun hem güzelliğini seyredersin, zevk alırsın, hem de canın istediğinde etini yersin. Etini yedikten sonra tekrar o canlanır. Böyle bir cennet kuşu olur. Senin hamd ve tesbihin ile cennet kuşları arasında her ne kadar görünüşte benzerlik yok ise de, kuşun nutfesinin de havadan öte bir hakikati yoktur. Öyleyse ses ve nefesten ibaret olan hamd ve tesbihin elfazının, lafızlarının kuşlara dönüşmesinde şaşıracak ne vardır? Yani şöyle düşünme, ne saçmalık ya. Ben burada elhamdülillah diyorum, bu söz nasıl kuşa dönüşüyor? Ne alakası var? Böyle deme diyor. Kuşun nutfesiyle yavrusu arasında bir benzerlik yok. Nutfe ile yavru arası nasıl bağlı var ki? Nasıl nutfe yavru olabiliyor? Nasıl yumurta olabiliyor? Dolayısıyla Cenab-ı Hak bazı şeyleri çevirir, dönüştürür, dönüşebilir. Dolayısıyla burada yapılan mücerret ibadetler, ameller orada müşahhas hale gelebilir. Müşahhas yapılan şeyler de mücerret hale gelebilir. Onları birbirine dönüştürmek Cenab-ı Hakk'ın kudreti dahilindedir. Senin elinle burada iyilik ve zekat ekildiği zaman sanki aynı ellerle öbür tarafta hurmalar ve ağaçlar dikilmiş olur. Burada zekat verirsin, iyilik yaparsın. Bu yaptığın iyilikler öbür aleme güzel cennet meyveleri, cennet ağaçları olarak, cennet nimetleri olarak geçer diyor. İşte hadis-i şerifte de cennetin ağacı. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber demek diyor. Cennette bir ağaç dikmektir. Ağacınızı çoğaltın diyor Efendimiz. Orada ebedi kalacaksın. Orada şu kadar yeter deme. Ne kadar çok olursa o kadar güzel olur. Dolayısıyla bir tesbih cümlesi cennette bir ağaç. Cennet ağacı ama dünya ağacı değil bunlar tabii. Mevlana Hazretleri devam ediyor. Senin sabır suyun ahirette ebedi kalıcı olan nehrin suyu olur. Burada sabredersin. Acı bir su. Sabır acıdır yani. Acı bir bitkinin ismidir. Sabır bitkisi. Ondan alınmış. İnsanın sabretmesi de böyle acı geldiği için. Bu sabrın acı suyu diyor. Dünyada zordur ama ahirette o diyor bir kevser suyu olur. Senin şefkat ve muhabbetin ahirette ebedi kalacak olan süt nehri olur. Cennette 4 tane nehirden bahsediyor Cenab-ı Hak. Su nehri, süt nehri, bal nehri, bir de cennet şarabının nehri. Dünya şarabı gibi sarhoş etmeyen. Allah'a ibadetten alınan zevk ve şevk cennette bal ırmağı olur. İbadet ederken aldığın zevk, huzur cennette bal ırmağı olur. Allah muhabbetiyle kendinden geçmek ve ona kavuşma arzusu tertemiz cennet şarabı olur. Allah'ın muhabbetiyle, sevgisiyle insanın duygulanması, o da diyor cennetteki şarap nehri, cennet şarabının nehri olur. Bu sebepler, yani ameller ile neticeleri olan cennet nimetleri arasında görünüşte hiçbir benzerlik yoktur. Görünüşte benzerlik yok, alaka yok gibi. Ancak Allah Teala onları o şekilde çevirmeye kadir. Kim bilir Allahu Zülcelal o amelleri nimetlere nasıl tebdil edip de cennete yerleştirmiştir. Toprakla insan arasında bir benzerlik yok. Toprakla bir sebze meyve arasında da bir benzerlik yok. Ama o siyah topraktan Cenab-ı Hak kıpkırmızı bir elma, sapsarı bir limon, yemyeşil meyveler, sebzeler çıkarıyor, yaratıyor. O topraktan canlı bir insan yaratıyor, meydana getiriyor. Yumurtadan canlı bir civciv yavru çıkıyor. Dolayısıyla bunun gibi yaptığımız ameller de tohumdur. Bu tohumlardan da çok farklı mükafatlar veya cezalar çıkacaktır. Aynı sebepler, ameller senin iraden ve isteğinle meydana geldiğinden onların neticeleri olan dört nehrin her biri orada cennette senin fermanına tabi olacaklardır. Nasıl bu dünyada iradesiyle amel ediyor insan, isteyerek şunu yapayım, şu iyiliği yapayım, şu günahtan uzaklaşayım diye. Onun için cennet nimetleri de senin iradene bağlı olacak diyor. Nehirler de senin iradenle akacak. O nehirleri sen istediğin tarafa akıtabileceksin. Ameller senin isteğinle olduğu gibi onun neticeleri olan nehirler de senin arzularına tabi olacaklardır. Cennetin değişik halleri. Mevlana Hazretleri devam ediyor. Mesela kendi nutfeni kullanmak senin iradenle olduğundan neslin de daima emrine amadedir. Senin oğlun sana itaat için koşar. Güya o haliyle ben senin bir parçanım, dolayısıyla sana itaat etmek için etrafında dönerim demek ister. Yani evladımız, ben senin bir parçanım, dolayısıyla sana itaat etmek durumundayım. Cenab-ı Hak böyle bir kanun koymuş. O zaman diyor, amelleri de sen iradenle yapıldığı için o amellerin mükafatı olan nehirler de senin iradenledir cennette. Sadece nehirler değil, diğer mükafatlardan. Aynı şekilde insanın iradesine bağlı. Bu güzellikler senin emrinle şu cihanda olduğuna göre o cihanda da ahirette de senin emrinle nehirler akacaktır. Cennetteki ağaçlar senin emrine tabidirler. Zira onlar senin güzel sıfatların yüzünden meyve vermişlerdir. Dünyada bu güzel sıfatlar senin isteğine tabi olduklarından ahiretteki mükafat şekilleri de senin emrine tabi olacaklardır. Senin elinle mazlum yaralandığında o zulüm cehennemde zakkum ağacı olarak bitecektir. Aksi de söz konusu, tersi de güzel amellerden nasıl güzel mükafatlar, ağaçlar bitiyorsa zulümden, haksızlıktan, zarar vermekten de bakın zakkum ağacı çıkardı. Senin elinle mazlum yaralandığında, bir insanı yaraladığında, kalbini yaraladın, bedenini yaraladın, o zulüm cehennemde zakkum ağacı olarak bitecektir. Senin gazap ateşin burada insanların kalbini yaktığından sen de orada cehennem ateşinin yakıtı olacaksın. Bu dünyada insan gazaplanıyor, öfkeleniyor, gazap ateşi tatlı geliyor, intikam arzusu. İntikam aldıkça serinliyor. İnsanları yakıp kavuruyor tabii ki. Kendisi gazaplanınca karşıdaki insanlara zarar veriyor. O gazap ateşi, öfke ateşi. Öfke şeytandan geliyor. Şeytan da ateşten yaratıldığı için Efendimiz öfkeyi diyor abdestle, serinlikle sakinleştir. Öfkelendiği zaman abdest alsın bir insan diyor. Ayaktaysa otursun, oturuyorsa yatsın, hareketsiz hale gelsin diye. Şeytandan Allah'a sığınsın. Euzubillahimineşşeytanirracim desin. Dolayısıyla bu öfkenin ateşi şeytanın ateşinden geliyor. bu şeytanın ateşiyle insanları yakarsan cehennem ateşte seni yakar. Öfkelenince bunu düşünmek lazım. Bu öfke, şeytanın ateşi hem beni yakacak hem çevremdeki insanları yakacak. Bu şeytanın ateşini ben kullanmayayım, sakinleştireyim. Efendimizin tavsiyeleriyle, abdest suyuyla söndüreyim. Euzubillahimineşşeytanirracim diye şeytandan Allah'a sığınarak söndüreyim. Hareketsiz kalarak, ayaktaysa oturayım, o şekilde bastırayım diyerek düşünmek lazım. Senin gazap ateşin bu cihanda insanları yakıyordu. Öyleyse bu ateş ahirette insanları yakan gerçek bir ateş olacaktır. Senin gayz ve gazap ateşin bu dünyada insanlara dokunduğu gibi bundan ahirette meydana gelen ateş de insanlara tesir edebilecek gerçek ateş olacaktır. Ve o da sana tesir edecek, seni yakacak. Senin yılan ve akrepler gibi dokunaklı sözlerin, insanları inciten, insanlara batan sözlerin ahirette hakiki yılan ve akrep olup senin iki yanından hamle edip seni sokacaklardır. Yani dünyadaki işlerle ahiretteki ameller arasında ahiretteki mükafat ve ceza nasıl sıkı bir bağ var, bunu gösteriyor. Hakikaten ibretlik Mevlana Hazretleri'nin sözleri bunlar. Demek ki bu dünyada yapılan iyilikler orada güzel şekilde temessül ediyor. Kötülükler kötü bir şekilde temessül ediyor. Ve insanı orada zor durumda bırakıyor. Ayetler, hadisler ve büyüklerin sözlerinden iyice anlaşılıyor ki insanın yapmış olduğu amellerin varlığı baki kalır. Yok olmaz. Ameller yok olmaz. Geçip gider. Üzerinden çok şey geçti, unutuldu falan ama Allah katında unutulmaz. Allah unutmaz. İnsanın yapmış olduğu amellerin varlığı baki kalır ve bir gün ahirette açığa çıkar. Sen unutmuş gitmişsin. Hiç aklında bile değil ama karşına çıkacak. Onun için yaparken dikkat et. Allah Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim zerre miktarı bir hayır işlerse onun mükafatını görecek. Kim de zerre miktarı bir kötülük işlerse onun cezasını görecek. Demek ki insan cennet ve cehennemi kendi elleriyle kazanıyor. Bununla beraber bu mesele takdire aykırı değildir. Yani kader nerede deme diyor. Kadere aykırı değil. Çünkü kaderde hiçbir şeyin sebepsiz meydana geleceği asla söylenmemiştir. Allah kaderi yazdı, sebepsiz meydana gelir dersen cebriye olur. Bilakis kaderde olan her şeyin önceden sebepleri bir araya gelir. Daha sonra o iş vuku bulur. İyi ve kötü ameller cennet ve cehenneme girmenin başlıca ve kuvvetli sebeplerindendir. Onları da sen hür iradenle yapıyorsun. Ondan sonra kader tahakkuk ediyor. Cenab-ı Hak da bunu daha önceden bildiği için ben bu kulumu hür bıraktığımda bu nefsine uyacak, şeytana uyacak, şunları yapacak veya şeytanı nefsine reddedecek, benden korkacak, şunu yapacak. Bunları Cenab-ı Hak önceden bildiği için kaderi o şekilde yazıyor. Yoksa kaderi yazdığı için bizi o zorlamıyor. Kaderin bir kısmı böyle tabii ki. Bir kısmı Allah'ın iradesiyle tamamen, Allah'ın yönlendirmesi. Allah'ın yönlendirmesiyle, iradesiyle bizim hiçbir dahilimiz olmadan olan kaderden biz sorumlu değiliz zaten. Biz onu sorumlu tutmuyor Cenab-ı Hak. Sen neden şu bölgede doğdun? Neden şu zamanda doğdun? Niçin boyun şu kadar? Niçin işte yüzün böyle güzel değil? Bunlardan sorumlu değiliz zaten. Sorumlu olduğumuz şeyler nedir? Kaderin irademize bağlı kısmı. İsteyerek yaptığımız şeylerden sorumluyuz. Cennete ve cehennemde böyle kazanıyoruz. Bundan dolayı sahabe-i kiram radıyallahu anhum amellerin faydalarını sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Siz amel yapmaya devam edin. Kaderden bahsedince diyorlar ki ya Resulallah o zaman diyorlar biz bir şey yapmamıza gerek yok bırakalım. Nasıl olsa yerimiz bellidir. Cenab-ı Hak hayır siz amel işlemeye devam edin. Çünkü kim ne için yaratıldıysa o iş onun için kolaylaştırılır. Sonra şu ayetleri okudu. Estağfirullah. فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Kim ki Allah yolunda harcar, infak eder, verir de Allah'tan korkarsa, takva sahibi olursa ve en güzel kelimeyle La İlahe İllallah sözünü tasdik ederse, biz onu razı olacağımız en kolay yola hazırlarız. Yani kuldan bir hareket geliyor, bir talep geliyor, bir irade geliyor, bir yön belirleme geliyor ki Cenab-ı Hak da ona göre ona yol açıyor. Ve emmâ men bakhile ve istagnâ ve kezzebe bil husnâ fesenüyessiruhu lil usrâ. Fakat cimrilik gösterip dünya malına razı olan olur. Allah'ına ihtiyaç göstermezse müstahni danır. Allah'ın mükafatına, cennete ihtiyacım yok. Ben burada her şeyim var, kazanıyorum, çalışıyorum, güçlüyüm falan gibi. Bir de en güzel kelimeyi, tevhidi inkar ederse, biz de onu en şiddetli yola, ateşe hazırlarız. Demek ki insana Cenab-ı Hak hür iradesi serbest bırakıyor. Onun iradesine göre ona yollar açılıyor, o kapanıyor. Kısaca burada ne işlerseniz, kabirde ve kıyamet gününde onun üzerinden örtü kaldırılacaktır. Aman Allah'ım. Çok hakikaten çarpıcı bir cümle. Bu dünyada ne işlerseniz kabirde ve kıyamet gününde onun üzerinden örtü kaldırılacaktır. Kıyamette kabirde gittik, orada örtülü bir şey var. Bu ne acaba? Örtüyü bir kaldırıyor melekler. Aa, bakıyorsun ki yaptığın işler, unuttuğun, yapıp da unuttuğun işler, iyi veya kötü. Allah Allah diyorsun, bunlar kaybolmamış ya, buraya gelmiş, burada beni bekliyor. O zaman yaptığımız amellerimiz, iyi amellerimiz veya kötü amellerimiz hiçbir zaman yok olmuyor. Tarih unutsa bile, kanun unutsa bile, mahkemede unutulsa bile, hakim unutsa bile, arkadaşımız unutsa, hatta kendisine haksızlık yaptığımız insan bile unutsa, biz bile unutsak onlar yok olmuyor. Kabirde ve ahirette bizi bekliyor. Üzeri örtülü vaziyette. Biz vardığımız zaman perde açılıyor, örtü çekiliyor. O yaptığımız işle karşı karşıya geliyoruz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Fekeşefne anke gıtâeke febasaruke l-yevme hadid. Senden gaflet perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir. Öldükten sonra, ölünce insan gaflet perdesi açılıyor. Artık insan her şeyi görüyor. Unuttuklarını hatırlıyor. Çözemedikleri çözülüyor. Muammalar çözülmeye başlıyor. Problemler çözülmeye başlıyor. Orada her şey açıkça ortaya çıkıyor. Ya İlahi, bize doğru anlayış ver. Günah işleme anında cezasını göz önüne getirebilecek fikir nasip eyle. Günah işlerken onun cezasını aklımıza getirebilecek, hayal edebileceğimiz bir fikir nasip eyle bize ya Rabbi. Bir günaha meylettiğimizde hemen onun karşılığı ne olur? Onu düşünmeyi, hatırlamayı nasip et bize. Sonra o günahtan sakınmaya muvaffak kıl. Amin ya Rabbel Alemin. Cenab-ı Hak günahlarla aramıza girecek kadar korkusundan bizlere lütfeylesin. Efendimizin duası böyle. Allah'ım diyor, senin korkundan bana o kadar nasip et ki günahlarla arama girsin. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızda buraya kadardı. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.